Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Hocam yeni bir şeye başlamıştık. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden beyitler, hikayeler okuyoruz. Buradan hocam psikolojik dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Sizin için hocam çok güzel bir hikaye seçtim. Vücuduna aslan resmi dövdürmek isteyen fakat iğne acısından dolayı pişman olan Kazvinli'nin hikayesi.
Hem dövme yaptırmak istiyor hem iğnesine katlanamıyor. Şimdi yeni teknolojiler var hocam. Böyle derinin altına falan filan öyle çok fazla yapması değil. Boya tarzında dövmeler de var yani.
Hocam o zamanki teknoloji iğneyi derinin altına bayağı derine batırıp oraya mürekkep zerk ediyorlar. O şekilde acı verici bir şey. Zaten biliyorsunuz dinimizde dövme yaptırmak yasak. Yani aman kimse dinleyicilerimiz dövme yaptırmasın ama burada hocam mesele başka bir mesele. Yani adam bir kükreyen aslan dövmesi yaptırmak istiyor omzuna kahraman gözükmek için ama iğnenin acısını katlanamıyor. Şimdi hocam okuyayım beraber ders çıkaralım inşallah. Rivayetçiden şu hikayeyi de dinle. Kazvinlilerin adetleridir. Vücutlarına, kol ve omuzlarına kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler dövdürürler. Bir Kazvinli tellağın yanına gidip bana bir dövme yap fakat canımı acıtma dedi. Tellak söyle yiğidim ne resmi döveyim diye sorunca bir kükremiş aslan resmi döv dedi.
Ah!
Talihim aslandır. Onun için aslan resmi olsun. Gayret et dövmeyi adam akıllı yap. Tellak vücudun neresine döveyim dedi.
Hocam tellak yanlış bir hocam, çevirim yoksa tellak, o zaman mı o anlamı da kullanılıyormuş?
Hocam berber de geçiyor bazı tercümelerde tellak da geçiyor. Tahmin ediyorum o zaman bu dövmeyi hamamındaki tellaklar yapıyor. Veyahut da berberler yapıyor.
Anladım. Benim çocukluğumda bizim köyde mesela berberler aynı zamanda diş çekiyordu hocam.
Yapmadığı şey mi vardı diş çekmek? Sünnetçilikte yaparlardı hocam onlar. Yani her şeyi kesiyorlar önlerine gelen. Berberler öyledir eski berberler. Hocam telaklar da yapıyor tahmin ediyorum bu işi. Çünkü biraz hani kanlı falan oluyor ya. Hamamda yapılıyor herhalde. Öyle anlaşılıyor. Usta şimdi hocam ne oluyor bak şimdi. Tellak iğneyi saplamaya başlayınca yiğidin sırtı acımaya başlayıp aman usta beni öldürdün gitti. Ne yapıyorsun diye bağırdı. Usta aslan yap dedin ya dedi. Kazvinli sordu. Neresinden başladın? Usta kuyruğundan dedi. Kazvinli dedi ki aman iki gözüm bırak kuyruğunu. Aslanın kuyruğu iki kuyruk sokumumu sızlattı. Nefesim kesildi. Boğazım tıkandı. Aman aslan varsın kuyruksuz olsun. İğne yarasından yüreğime fenalık geldi. Usta Kazvinli'yi kayırmadan merhametsizce aslanın bir başka tarafını dövmeye başladı. Yiğit yine bağırdı. Burası neresi usta? Usta dedi ki kulağı. Şimdi hocam bir kere böyle devam ediyor.
Evet.
Bu sefer diyor delikanlı kulağı da olmasın bırak. Yani kuyruksuz kulaksız oluversin. Kimse fark etmez diyor.
Yani kuyruğu yok. Pençesi yok.
Yani.
Yelesi yok. Yani bu.
Hocam devam ediyor. Sonra karnı yapıyormuş. Karnı da olmasın diyor. Şimdi hocam en son şunu söylüyor. Tellak iğne yere atıp alemde kimse böyle bir hale düştü mü ki? Kuyruksuz, başsız, karınsız aslanı kim gördü? Allah bile böyle bir aslan yaratmamıştır dedi. Kardeş iğne yarasına sabret ki gavur nefsin iğnesinden kurtulasın. Esas mesele burası kıymetli hocam.
Evet.
Yani biz bugün büyük mühendis, büyük mimar, büyük doktor, profesör olmak istiyoruz da ama onun gerektirdiği efendim enerjiyi sarf etmek istemiyoruz.
Çilesine çekmeye razı değiliz yani. Hocam, siz hep diyorsunuz yani doktor önlüğünü giymek herkes istiyor. Ya da profesör, doktor titrini herkes taşımak istiyor ama sıra onun tezlerini yazmaya geldiği zaman, derslerini çalışmaya geldiği zaman, göz nuru dökmeye geldiği zaman.
Sıkıntı burada hocam. Bugün toplumumuzda böyle bir felsefe var. Gençler kendilerini her şeyin en iyisini layık görüyorlar. Ama o en iyiye ulaşmak için fedakarlık yapma hususunda o kadar gayretkeş değiller.
Evet. Boş beleş her şeyi yerine etmek istiyoruz herhalde.
Yani hocam siz tabii üniversite hazırlık kitapları da hazırlıyorsunuz değil mi?
Evet.
Basıyorsunuz. Şimdi yani gerçekten de Allah çalışan insana veriyor. Hani ayette geçiyor ya. وَلَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى.
Evet.
İnsana ancak çalıştığı vardır. Şimdi biz İslam ülkeleri hocam genelde yani hani batıya kıyasla daha az çalışıp böyle daha çok eğlenmek fazla böyle tozla toprağa bürünmemek. İşte adam mimar mesela kafasına kasık giyip de inşaata gitmiyor. Ne bileyim yer altında çavuş, yer altına gitmiyor. Böyle hocam bir yani bedavadan yaşama felsefesi bizde çok var sanki ya.
Evet hocam, bir üniversitede hocamız anlatmıştı. Bir anket vardı. Avrupa ülkeleri Türkiye'ye dahil ediliyor. Kuzeyden güneye doğru, Akdeniz'e doğru indikçe, bir de batıdan doğuya doğru geldikçe, işte İngiltere'den diyelim ki Balkanlara ve Türkiye'ye doğru geldikçe, soru şu, anket sorusu. İşte başbakan olsan senin projelerin ne olurdu? Şimdi mesela kuzeydeki ve batıdaki Avrupa ülkeleri şey diyormuş insanlar. Bana ne başbakanlık yani? Ben kendi işimi bilirim. Ben kendi yolumu bilirim. Yani bir ne haddime, iki olsam ne olur ki? Hani o kadar abartılacak bir şey mi? Sonuç olarak insan olarak yaşamak benim için, doyumlu yaşamak benim için daha önemlidir. Mutlu yaşamak daha önemlidir. Ama Akdeniz'e doğru indikçe ve doğuya doğru geldikçe bir bakıyorsunuz diyor, herkes başbakan olmak istiyor. Yani kendini kurtaramamış diyor, tamam mı? Ama ülkeyi kurtaracak şeyleri var diyor. Projeleri var diyor. Niye? Çünkü hiçbir şeyin bedeli ödemek istemiyor ya. Psikolojide hocam buna başka bir açıdan, bu Kazvini Genc'in durumuna şey deniyor. Öğrenilmiş acizlik deniyor. Niye? Yani onun yapamayacağına, katlanamayacağına kendini inandırmış. Bir de öyle inandırmış ki yani pençesi, yelesi, kuyruğu, hatta karnı bile olmayan bir aslana razı. Ya bu nedir yani? Aslında şeyin, Daniel Goldman hocam, o geldi aklıma, duygusal zekanın yazarı.
Evet hocam.
Yani Sufi hikayeleri üzerine bir analiz yapıyor. Diyor ki Sufi kıssaları diyor bilinçaltının dilini konuşur. Mecaz ve hislerin, hayal gücü ve iyileşmenin dilini konuşur. Kıssaların belki de en kuvvetli yanı mevcut duruma dair bambaşka bir anlayış sunabilmeleridir. Böylece başta ümitsiz bir kördüğüm gibi görünmüş olabilen bir hale yepyeni bir ilham verebilmeleridir. Terapistin Sufi olursa da ona epeyce yer vermiştim yorumuna. Ve hocam şey, yani kıssa, öyküleme tekniği, düşünün Mesnevi'nin anlatım tarzı bir öyküleme tekniğidir yani. Kıssadan hisse, ama modern psikolojide de çok artık önemsenen bir şey haline geldi.
Hocam Erikson diye batılı bir araştırmacı diyor ki, hikayeler diyor insanı tehdit etmediği için hem kalıcıdır, herkes dersini alır. Şimdi hocam bu Kazvin hikayesinde hepimiz güldük geçtik.
Evet evet.
Ama içimizden dedik ki ya ben de o gence benziyorum.
Evet.
Yani mesela hocam işte profesör olacağım ama Arapça öğrenmek istemiyorum, İngilizce öğrenmek istemiyorum, ne bileyim.
Tez yazmak istemiyorum.
Doktor olacağım ama gece nöbet tutmadan. Geçen bir doktor arkadaşım anlatıyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, çocuk doktoru. Şimdi öğretim üyesi de aynı zamanda. Ya bazı baktım ki diyor bölüm tamamen şey olmaya başlamış. Devam mecburiyetimiz yok bizim. Gelmesek olur mu hocam? Ya çocuk doktoru.
Yani ha, başka hocam, bir şey değil bu yani. Yani
bir can değil mi? Bir diyor şey yaptım, sıkıya aldım çocukları diyor. Baktım ki diyor sorular yıllardır aynı sorular soruluyor falan. Herkes yatıyor. Acayip diyor, babasının elinden tutan yalvarmaya gelenler oldu diyor. Aman hocam devamsızdan bizi bırakma. Bundan sonra 24 saat nöbetteyiz. Şimdi diyor o gün bana kızan arkadaşların hepsi bugün bana dua ediyor diyor. Çünkü artık hepsi çocuk doktoru olmuş.
Evet.
Sahasının uzmanı olmuşlar. Şimdi yani hocam siz nöbet tutmayacaksınız. Gece uykusuz kalmadan doktor olmak istiyorsunuz.
Evet.
İşte her sahada böyle kıymetli hocam. Yani imam olacaksınız. Kur'an okumasını bilmiyorsunuz doğru dürüst. Her gün inna atayna ile sabah namazını biliyorsunuz. Değil mi şimdi hocam? Evet, olur mu evet, yani?
Tabii.
Hocam buna procrastination yani erteleme öteleme diyorlar insanın fıtratında. Hep böyle bir ya yarın yaparım, biraz büyüyünce yaparım. 10 sene sonra yaparım, 3 sene sonra yaparım gibi hocam devamlı böyle bir şeytan bize tuzak veriyor. Böyle bir durum var. O yüzden ya bu ertelemeyi, ötelemeyi bırakıp vazifemizi yerli yerinde ve zamanda yapmak herhalde gerekiyor. Ne dersiniz?
Hocam insan zaten vaktin ucunu bir kez kaçırdı mı hocam, hep kaçırıyor artık. Yani bu kredi kartı ödemesine benziyor hocam. Kredi kartı diyelim ki size sadece bir aylık bir avans sağlamış oluyor.
Evet.
Bir ayın sonunda siz dengeyi bulamazsanız yani her defasında faiz ödemeye başlıyorsunuz. Şimdi erteleme hastalığı da böyle hocam. Ertelediğiniz zaman bir faiz ödüyorsunuz. Nasıl bir faiz
psikolojik
ödüyorsunuz?
Psikolojik ve faizi.
Evet. Evet. Yani ya o işi niteliksiz yapıyorsunuz, ya o işten verimsiz oluyor, ya onu elde edemiyorsunuz.
Veya hocam bugün 5 dakikada yapacağınız işi yarın 25 dakikada yapıyorsunuz. Tabii. O 20 dakika faiz oluyor.
Tabii.
Zamanında yapmadığınız için işi.
Mesela hocam ders çalışırken insan beyninin bir özelliği var hocam. İnsan beyni öğrendiklerinin çoğunu hocam 24 saat içinde unutuyor. Peki evet. Ne zaman unutmaya başlıyor? Öğrendiği andan itibaren unutmaya başlıyor. Onun için ideal olan şu hocam. Bir konuyu öğrendin mi, hocadan dinledin ya da ders çalıştın. O gün içerisinde mutlaka o konuyu tekrar etmek, o konuyla ilgili sorular çözmek, o konuyla ilgili tartışmak, o konuyu gerekirse arkadaşlarına anlatmak vesaire.
Yani aslanın kuyruğunu, kulağını adam gibi yapmak.
Evet. Şimdi mesela diyelim ki hocam o gün içinde bunu yaptınız hocam. O size şey oluyor artık. Sizde kalıcı bir hale geliyor. Ama bir hafta sonra o bilgi hiç kalmamış hocam. Diyelim ki gün içinde yaptığınız bir saat harcıyorsunuz hocam. Bir hafta geçti, artık 2-3 saat harcamanız gerekiyor o konuyu. Niye? Külliyen unutmuşsunuz çünkü.
Sıfırdan öğrenmek gerekiyor.
Gibi. Tekrar. Aynen öyle. Onun için mesela sınavlara hazırlanırken de ideal olan yöntem bu. Biz beynimizin tersine gidiyoruz. Şeyi de mesela birisi hocam bize diyelim ki Google'un gelişmiş arama özelliklerini anlatıyor. Bana birisi mesela böyle bir şey anlatıyor olduğu zaman dur derim. Hemen ben bir yandan pratik yapmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü o bana anlatırken çok kolay hocam da sonra uçup gidecek ki.
Hikaye gibi dinliyorsunuz.
Tabii
dinlerken.
Hocam bir kısa süreli bellek var insanda, bir de uzun süreli bellek var. Kısa süreli bellek birkaç saniye tutuyor. Mesela birisi bize bir telefon numarası söylüyor hocam. O anda o telefon numarasını giriyoruz, hop. Eğer o anda yazdık hocam. Birkaç saniye aklımızda.
Evet, 3 saniye kalıyor akılda.
Sonra yok oldu o yani.
Ya o yüzden hakikaten
zamanında yapmak, ertelememek ve ertelemek de dediğiniz gibi orada siz özel bir vurgu yaptınız. Bu bir şey hocam. Bu bir hastalık, yani tedavisi gerektiren bir hastalık yani.
Şu anda elhamdülillah yani bu sufi eserlerinde hocam siz de çok işliyorsunuz. İbnül vakt olmak diye bir kavram var. Her evet. Şeyi yerli yerinde yapmak. Adam şimdi derste hayal kuruyor. Efendim ondan sonra hayal kurması gereken vakitte ders çalışıyor.
Evet.
Namazda imtihan çözüyor. İmtihanda namazı düşünüyor. Her şeyi başka bir vakitte yapıyor. Bu şeytanın tuzağı değil mi kıymetli hocam?
Tabii. Yani hocam zaten tasavvufun yapılan tanımlardan bir tanesi şeydir. Duyularına hakim olmak. Ama bugün bunu ifade ederken aynı zamanda hocam insanın beynine mukayyet olması diye de açımlamak gerekiyor yani.
Evet.
Yani gözüne, kulağına, duyularına insan hakim olması gerektiği gibi. Çünkü beyin hocam bir senaristtir. Hiç durmadan bir şey üretir yani. Üstelik düşünmek istemediklerini sana düşündürtür.
Ya çok aksi bir şey. Yani beyin ya şu konu düşün diyorsun. O konu değil de senin istemediğin konuyu
başka şeye gidiyor.
Gündemine getiriyor.
Ama
çok
hocam işte
ya.
Tasavvuftaki hocam o mesela diyelim ki zikirler, çile programları, terbiye programları vesaire bütün bunlar aslında insanın bir açıdan kendine mukayyet olmasını sağlayan programlardır. Yani bir disiplin kazanma şeyi oluyor. Öz disiplin kazanıyor insan.
Hocam biraz önce bahsetmiştiniz Daniel Goleman.
Evet.
Duygusal zeka eserinde bugün diyor en kıymetli özelliğimiz konsantrasyon özelliğimiz. Yani bir şeye
kaybettiğimiz
olma özelliği hocam, şirketler bugün en çok buna ehemmiyet veriyorlar.
Evet.
Hatta biliyorsunuz toplantıda cep telefonlarını kapattırıyor. Hatta oda dışına çıkartıyorlar. Çünkü hocam bu modern çağda dikkatimizi 3-5 dakika bile sürdüremiyoruz. Mesela kompütürde bir yazı yazıyoruz. Bir haber bakayım diyorsunuz.
Evet.
O ana WhatsApp'ın şey tınlıyor. Bir WhatsApp'a bakıyorsunuz kompütürünüzden. Hadi bir de birine bir e-mail yazayım diyorsunuz. Devamlı kafamız karışık. Diyorlar ki sufilerin bu murakabe, muhasebe, tefekkür uygulamaları acayip bu konuda bize yardımcı oluyor. İnsanın dikkat toplamasına, konsantrasyon yapma özelliğini geliştiriyor diyorlar hocam.
Evet, bu bakımdan şey hocam çok önemli. Ve çağımızda hocam mesela en yaygın rahatsızlıklardan bir tanesi dikkat dağınıklığı, daha ilerisi dikkat bozukluğu. Ve inanılmaz boyutlarda. Mesela Acar Baltaş, Zuhal Baltaş'ın hocam Üstün Başarı diye bir kitabı vardır. Şey üzerinde verimli çalışma, verimli ders öğrenme vesaire üzerine bir kitap. Öğrencilerin için hocam dikkat süresinin şey olduğunu söylüyordu. 15-20 dakika olduğunu söylüyordu. Hocam şu anda 1,5-2 dakika değil yani.
Çok düştü.
Çok düştü. Çok dalıp gidiyor.
Çünkü dikkatimizi dağıtan etrafımızda çok uyarıcı var.
Aynen öyle.
Televizyon orada. Laptop burada. Cep evet. telefonları devamlı her an bizi sabote etmeye sanki ayarlanmış.
Bir de şey biz de onlara hocam teşneyiz.
Bu da var evet. tabii. Biz hani de teşneyiz.
Biz de uyarıcı fazla. Uyarıcılara bizim ilgimiz de fazla. Konsantrasyonun şeyini... Zevkini kaçırmışız yani.
Vallahi hocam bırak aslan olmayı bu durumda. Kedi olmak bile mesele oldu yani bu çağda. Öyle değil mi? Ecdadımıza bakıyoruz. 10 cilt, 20 cilt kitap yazmış.
Evet.
O teknoloji, kompütür yok, kalem yok, elektrik yok. Gece lamba bulacak bir yerden de.
Evet.
Gaz yağı veya mum. Onun ışığında kitap yazacak. Bugün süper teknolojik şartlarda yaşıyoruz. Işıl ışıl evlerimiz sabaha kadar. Ama bırak kitap yazmayı o 20 cilt okuyacak. Bir adam bulamıyoruz günümüzde.
Evet. Yani bu daha ve burada esas kısım da hocam çocukluk döneminde, bebeklik döneminden başlayarak çocukluk dönemindeki eğitimler. Mesela ailedir hocam genellikle bunları okulda halledilmesi gereken konular olarak düşünüyor. Ve çoğunluğu hayal kırıklığı yaşıyor. İlkokula ya da anaokuluna götürdüğü zaman kendi çocuğu başka çocuklarla karşılaştırmaya başlıyor. Ve ondan sonra bunlar hep eğitim kurumlarından bekliyor bu eksiklerin telafisi. Halbuki bunların büyük bir çoğunluğu hocam zaten ilk 3-5 yaş içerisinde olması gereken şeyler, kazandırılması gereken şeyler. Dolayısıyla aileler eğer çocukları için eğitimsel destek almak istiyorsalar hocam bunu bebeklikten itibaren yapmaları lazım.
O dayanıklılığı, o sabrı.
Evet.
Hayatın her aşamasında çocuğumuza öğretmek lazım. Mesela şimdi geçen bir yerde konuştum. Arabalarımızda su, her şeyi var. Çocuk su ister istemez hemen daha istemez istemez suyunu veriyoruz ağzına. Yavrum ev varınca 5 dakika sonra içeriz. Hemen arabayı durdurup bir yerden su alıyoruz. Tabii ki çoluk çocuğumuzu mağdur etmemek lazım. Ama makul çerçevede eve 3 dakika kalmış. Evladım 3 dakika sonra evde içersin. Yavaş yavaş alıştırmak lazım herhalde. Yoksa bu dayanıklılık meselesi, hani bunu resilience diyor Batılılar. Bu sağlamlılık ve dayanıklılık çok azaldı günümüzde. Acı eşiğimiz çok düştü.
Evet. Ve bu da ne oluyor hocam? Tahammülsüzlüğe yol açıyor. Kimse kimseye tahammül edemiyor. Ve bu birkaç biçimde tezahür ediyor mesela. Ya saldırganlığa dönüşüyor mesela ya da içe kapanmaya dönüyor, yöneliyor. Yani her durumda aşırı uçlara doğru bir kayma söz konusu oluyor.
Zaten bu aslan olma meselesi tasavvufta daha çok sabırla ilişkilendirilir. Hem tabii sağlam yapacağız işimizi. O ayrı konu. Bir de her eleştiriye kızıyorsunuz. Günlerce kafanızda efendim işte biz böyle fobiler, hobiler oluşuyor. Ya ne gerek var kafaya takmaya o kadar. Yani evet. Sen aslan olacaksan ufak tefek sıkıntıları yani göz ardı edeceksin. Manasında kullanıyor sufiler.
Hocam ağrıdan söz ettiniz ya hocam. Mesela ağrı ilginç sadece fizyolojik değil hocam ağrı. Evet. Ağrının bir de psikolojik boyutu var. Mesela o psikolojik dayanıklılığa bağlı olarak mesela hissettiğiniz ağrı daha azalabiliyor. Ya da zayıfsa artabiliyor yani.
Bu gerçekten çok ilginç. Yani bu ağrının böyle bir psikolojik tarafı olduğunu kimse pek kabul etmiyor hocam. Halbuki mesele psikolojik. Yani siz o ağrıyı gözünüzde büyütürseniz bir olan ağrı bin oluyor.
Evet.
Şimdi hocam mesela bu şeyler var çok ilginçtir. Budist rahipleri var hocam. Bu konsantrasyon güçleriyle narkoz olmadan diş kanal tedavisi yaptırıyorlar hocam. Düşünebiliyor musunuz? Öyle acı verici bir şeydir ki kanal tedavisi. Yani bizim normal şartlarda onu narkozsuz yaptırmamız imkansıza yakındır. Beyin gücüyle kendisini başka yere konsantre ederek veya o acıya konsantre olmayarak nasıl yapıyorlarsa artık. Böyle dehşet bir şey var hocam.
Hocam insan hakikaten inanılmaz yeteneklere sahip, potansiyel, Allah vergisi potansiyellere sahip. Ama biz bunları kullanmadığımız için dönüşüyoruz. Kazvinli gencin dövmesine dönüşüyoruz. Yelesi, pençesi, dişleri, kuyruğu dahi olmayan bir aslana dönüşüyoruz. Adı sadece aslan yani. Mesela birisi bize öyle bir oyuncak aslan satmaya kalksak deriz ki ya sen sahtekarlık yapıyorsun. Böyle aslan mı olur yani deriz değil mi?
Eyvallah.
Ama bir taraftan biz kendimizi o hale getiriyoruz yani.
Hocam bunu ben hoca olduğum için üniversitede çok görüyorum. Evladım Arapçayı güzel öğren diyorum. Şimdi biz tabii ilahiyat hocasıyız. Arapçaya giriyoruz. Bak diyoruz şöyle lazım böyle lazım. Ya hocam bir 50 ver geçir beni ne olur ya. Zaten ben imam olmayacağım diyor mesela. Şu ezberleri yapmayayım hocam da. Ben zaten diyor esnaf olacağım. Ya inanın En çok da ben imam olmam, öğretmen olmam diyenler hepsi öğretmen oluyor, imam oluyor. Ondan sonra cemaatin, talebenin başına iş açıyor.
Evet. İşte
Arapça hocası, Arapça iyi bilmediği için şu ders bilse de kurtulsam. Bu 40 dakikalık işkence ne zaman bitecek gözüyle bakıyor dersine.
Hmm.
Hoca efendi ise ya nereden geliyor şu cemaat peşime? Hele bir de bilen cemaat varsa birkaç tane emekli hafız falan. Eyvah diyor. Keşke zamanında hocanın lafı dinleseydim de şu aslanın kulağını, kuyruğunu, karnını iyi yaptırsaydım diyor ama işten geçmiş oluyor
tabii
evet, hocam.
Evet. Yani hep böyle söyleniyor hocam, insanın en büyük sınavı sevdikleridir diye. Ama aslında en büyük sınav insanın bizzat kendisi. Sevdikleri
hocam,
de değil
bu
yani.
Burada kalalım hocam. Evet. Nasıl insanın kendisi en büyük imtihandır onu ikinci bölümde konuşalım. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatayım. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Hocam demiştiniz ki insanın en büyük imtihanı kendisidir demiştiniz. Ben de şuradan size bir beyit okuyarak Mesnevi'den tam siz hocam doğrulayan bir beyit. Sen sıkı sıkıya bene yapışmış, yapışıp kalmışsın. Bütün bozuk düzen işler, bütün bu perişanlıklar ikilikte meydana çıkıyor. Yani kendine yapışmışsın, bencil evet. olarak kalmışsın diyor hocam. Yani senin diyor kendini aşamamışsın. İmtihanın kendinle diyor herhalde senin evet. dediğiniz gibi.
Şimdi insanlar genellikle hocam sanki kendisi her şeyi olabildiğince doğru yapıyor. Başkaları da olabildiğince yanlış yapıyor modunda oluyor. Hiç durmadan bir savcı ve yargıç gibi insanları yargılıyor. Bizde böyle bir gelenek var yani. Aileden gelen böyle bir gelenek var yani. Bu çok fena bir şey çünkü bu durumda hocam insan kendi sınav sorularını kaçırmış oluyor. Diyelim ki belki kırıcı konuşuyordur. Belki dili sert bir dildir. Belki iş performansı yeterli değildir. Bunları göremez oluyor yani. Herkese böyle eleştirmenin hocam bir elemek kökünden geliyor. Aslında doğruyu, yanlışı, güzeli, çirkini, iyi kötüyü ayırt etmen lazım. Diyelim ki bir muhatabınla ilgili bir eleştiri yapıyorsan onun övgüye değer taraftarını da söylemen lazım dengede olması yani için.
Eleğin iki taraflı iş yapması lazım.
İki taraflı.
İncesini bir tarafa,
kalını bir tarafa.
Yani siz hep böyle bir taraf şey tek taraflı davranıyorsanız bu eleştirme olmuyor. Evet. Biz hocam eleştirmeyi sadece negatif taraflarını
bakıyor,
söylemek gibi görüyoruz.
Evet ve bu hastalıkta eleştiri hocam bir bize entelektüellik olarak yutturuluyor. Ya işte eleştirinin dozunu kaçırdığı zaman hocam bir başkasını artık bir eleştiri manyağı haline getirdiğinde bu çocuğun olabilir, arkadaşın olabilir, çalışma arkadaşın olabilir şey oluyor hocam. Kafasını toplayıp da düzgün bir yola giremiyor. Niye? Çünkü hiç durmadan bir eleştiri bombardımanı var yani.
O yüzden hocam her şeyin ortasını bulup gerektiği kadar eleştiri, gerektiği kadar.
Evet, onun için insan kendini de öz eleştiri dediğimiz olay hocam bilişsel ergenliktir yani. Ve tasavvufta hocam mesela emmareden kurtuluş, nefsi emmareden kurtuluş neyle oluyor? Nefsi levvame. Yani öz eleştiri yapan nefis. Emmaredeki hocam hiç kendi kusurlarını görmüyor. Kendi yanlışlarını görmüyor. Ne zaman ki kendi kusurlarını ve yanlışlarını insan görmeye başlar. Ha o zaman bir ruhsal gelişim başlıyor. Burada şöyle bir sorun var hocam. İşte hep doz meselesi yani. Mesela iyi insanlarda, erdemli insanlarda hocam önemli bir şey. Yanlış. Aşırı öz eleştiri bu defa. Şimdi aşırı öz eleştiri de bu defa şey diyor. Kendi moralini ve motivasyonu kendisi kırıyor.
Hocam sanki sufilikte bu biraz fazla oluyor değil mi? Sufilerde fazla günah psikolojisi oluyor. Böyle hep kendini nefsini aşağı
var ama
alacağım
hocam,
derken.
Tasavvufta aynı zamanda mesela umut var. Aynı zamanda ruha bakan tarafı var. Mesela haddini bilmek hocam insanın nefsine bakan tarafı. Ama kadrini bilmek ilkesi de var burada. Çünkü ilahi nefes olan ruhumuz var. Ama vurgu sadece haddini bilmeye ve sadece nefse yapıldığında hocam bu defa tabii insanlar şey diyor. Kendilerini böyle potansiyel bir suçlu olarak görüyor. Ya benden her türlü yanlış çıkar diye böyle sürekli tedirgin. Bu şeye benzetiyorum hocam. Trafikte mesela her an kaza yapabilirim ya da bana kaza yapabilirler diye düşünüyorsan hocam, nasıl davranırsın trafikte? Kaza riskini artırırsın yani.
Çok kötü araba kullanırsınız.
Evet.
Böyle çok yavaş gidersiniz. Bu da kaza riskini artırır.
Ha, aksine artırır yani.
Evet, evet.
Azaltmaz. Dolayısıyla öz eleştiriyi de hocam dozunda kullanmak gerekiyor. O anlamda tasavvufu bir şeye benzetmek gerekiyor. Bir ilaç, eczane, hastane vesaire. Ama o hastanede diyelim ki sen aşırı doz hocam şey alıyorsan, ilaç alıyorsan, bazı dozlar vardır insanı öldürür. Bazı dozlar vardır insanı sakat bırakır yani.
Şimdi hocam biraz önce dedik ki aslan olmak kolay değil. Tabii tasavvuftaki aslanlık manevi kemalatı gerçekleştirmek, ahlakımızı güzelleştirmek. Hocam burada güzel bir örnek var. Düşmanının Ali Kerremallahu Vechenuhu'nun yüzüne tükürmesi üzerine Emirül Mümininin onu öldürmekten vazgeçmesi hikayesi hocam. Meşhurdur bir hikaye biliyorsunuz.
Evet, evet.
İbadetteki ihlası Ali'den öğren. Allah aslanını hilelerden arınmış bil. Savaşta bir yiğiti alt etti, hemen kılıcını çekip üstüne saldırdı. O her peygamberin, her velinin övündüğü Ali'nin yüzüne tükürdü. Yani o yerdeki adam, düşmanı. Bir yüze tükürdü ki ay secde yerinde o yüze secde eder. Tabi bu Ali Efendimiz'in kıymeti hocam. Şimdi bunun üzerine Ali Efendimiz derhal kılıcını elinden attı. Onunla savaşmaktan vazgeçti. O savaşçı er bu işe, bu yersiz af ve merhamete şaşıp kaldı. Dedi ki bana keskin kılıcını kaldırmıştın. Neden kılıcı indirmedin? Benimle savaşmadan daha âlâ ne gördün de beni avlamadan vazgeçtin.
Hmm.
Şimdi hocam burada hakikaten yani Ali Efendimiz ne kadar âli cenap değil mi? İşe nefsaniyet girdiği için orada efendim düşmanını öldürmekten vazgeçiyor. Ve bu adam bunun üzerine hocam diyor ki ben diyor bir dağım diyor. Nasıl diyor öfkeyle hareket ederim ki? Senin Allah için savaşıyordum. Ama sen de yüzüme tükürdüğün için bu iş nefsaniyete dönüştü.
Hmm.
Ve bunun üzerine diyor ben diyor nefsim için savaşmam. Nefsim için asla kimseyle kavga etmem. Seni bıraktım hadi işine git diyor. Ve bunun üzerine bu adam Müslüman oluyor. Hocam yani bazen o mesela bir adamına nasihat ederken intikam duygusuyla veya ne bileyim eleştirirken özellikle intikam duygusuyla hareket etmemek lazım. Öfkeyle iş yapmamak lazım. Mesela bir tane örnek hocam bu aslan olmanın gereklerinden bir tanesi.
Evet.
Ki bugün de maalesef hocam biz bunu çok yapıyoruz. Mesela eşimize başka konuda kızıyoruz. Başka bir konuda onu azarlıyoruz diyelim ki. Veya çocuğumuza.
Evet, çok yaptığımız şeylerden bir tanesi.
Evet. Ali'ye dedi ki ya Emirül Müminin buyur da can ten de ana karnındaki cenin gibi canlansın oynasın. Yani öyle bir şey hoşuna gidiyor ki artık sen beni dirilt diyor. Ve ona tamamen teslim oluyor. Ali Efendim şöyle diyor. Ben kılıcı Allah için vuruyorum. Allah kuluyum. Tenimin memuru değil. Yani bu nefsaniyetimin, egomun memuru değilim ben diyor. Allah aslanıyım. Heva heves aslanı değil. İşim dinime şahittir. Çok güzel hocam ya.
Evet.
Ya. Saman çöpü değil, hilim, sabır ve adalet dağıyım. Kasırga dağı kımıldatabilir mi? Şimdi hocam bugün en çok yani Türkiye'de psikolojik sıkıntılarda biraz önce de demiştik resilience dediğimiz o dayanıklık yok. Nefsimizin aleyhine dahi olsa adalet olma durumu kaybolmuş durumda. Hele hilim, hilim de şu demek. Gücün varken affetmek. Yani bir adam size haksızlık yaptı.
Evet.
İsterseniz onu mahkemede süründürürsünüz. Veya fiziken çok güçlüsünüz. Adamı dövebilirsiniz. Yok kardeşim evet. Ben seni affediyorum diyebilmek. Bunlar hocam aslan olmanın gereklerinden yani.
Evet. Çünkü içinden bir öfke dalgası yükseliyor hocam. Şimdi affetmenin hocam insanı inanılmaz derecede olgunlaştıran bir tarafı var. Evet. O da şu. İçinden gelen o derin öfke dalgasına ve intikam arzusuna direnebiliyorsun ya hocam. Bu insana bir kuantum sıçraması yaşatıyor. Böylece kendi içinden gelen negatif duygulara karşı direnebileceğini hissediyorsun yani. Bir aşı bu aynı zamanda yani.
Hocam meselenin zorluğunu şöyle söylüyorum Mevlana Hazretleri. Hiddet padişahlara bile padişahlık eder.
Evet.
Fakat bize köledir. Ben hiddete gem vurmuş, üstüne binmişimdir.
Evet, öfke dedi, hiddet dediğin ne hocam? Öfke patlaması
öfke.
Yani.
Öfke diyor yani, padişah da kendine köle etmiştir.
Evet.
Padişahlar bile öfkesinin kölesidir. Öfkelendiği zaman artık kendi kontrolünü kaybeder.
Evet.
Öfkenin kontrolüne girer. Halbuki diyor, öfke benim kölemdir. Ben ona gem vurmuşum, üstüne binmişimdir. Yani şunu diyor, öfke beni kullanmaz, ben öfkeyi kullanırım.
İşte hocam, burası olağanüstü derecede önemli. Buradan bir ilke çıkartmak gerekiyor. Şimdi birisi geliyor, diyelim ki hocam, sizi kızdırmaya, öfkelendirmeye, diyelim ki öfkeleniyorsunuz. Aslında onun kölesi olmuş oluyoruz, öyle değil mi?
Evet.
Birisi geldi bizi üzmek için hocam bir tavır yapıyor, biz de üzülüyoruz. Gene onun kölesi olmuş oluyoruz.
Hocam diyor, öfkeyle alakalı çok güzel bir tanım duydum geçen. Öfke diyor, başkasının kabalığına karşı kendi kendinizi cezalandırmanızdır. Ya aslında cezalandırmayı hak eden o adam.
Evet, aynen
diyelim
öyle.
Diyelim ki siz haklısınız, size kabalık yaptı. Ama sen öfkelenerek kendi kendini cezalandırıyorsun.
Kontrolden günümü, çıkmış bir öfkeyle.
Beş gününü o adamla uğraşarak yani boş boşuna israf ediyorsun.
Evet, yani burada şunu demek istemiyoruz. Hep denge o bakımdan önemli. İnsan öfkelenmeyecek değil. İnsan öfkesini kontrolden çıkarmayacak. O öfkesini yönetecek. Öfkesi onu yönetmeyecek.
Tabii, öfkeme bindim diyor ya şimdi. Şunu demek istiyor. Mesela hocam, savaşta öfkelenmek gerekiyor. Yani şimdi siz düşmana öfkelenmiyorsanız nasıl savaşırsınız?
Evet, aynen öyle.
Öfke şart. Ama gerektiği yerde ve gerektiği kadar.
Evet. Diyelim ki öfkelendiğinde hocam, adaletli davranabiliyorsan muhatabına, burada öfke senin kontrolünde demektir. Ama diyelim ki bir çocuğu ya da bir çalışanını ya da bir arkadaşını öyle öfkeleniyorsun ki hocam, ağza alınmadık sözler söylüyorsan, ağza yani görülmesini istemediğin hareketler yapıyorsan, şiddet kullanıyorsan, ha o zaman demek ki öfke seni yönetiyor ve zaten sonradan da ne oluyorsun? Pişman oluyorsun.
İşte bugün aile içi şiddet diyoruz mesela. Bunun çoğu öfke kontrolüyle alakalı. Yani bazı beyler, hanımlar da olabilir.
Evet.
Öfkelendiği zaman artık önünde hiçbir bariyer tanımıyor yani. Kendi çocuğuna zarar verebiliyor. Evine, damına zarar verebiliyor.
Evet.
Sevdiklerine zarar veriyor. Efendim o anda öfkelenmiştim. Sen işte o zaman esir olmuşsun. Şöyle buyuruyor Mevlana. Şehvete kul olan Allah indinde köleden esir olmuş kullardan beterdir. Yani eğer bir insan şehvetine, bir insan öfkesine kul olmuşsa, hani var ya bu esaret dediğimiz kölelik sistemi eski dönemlerde kıymetli hocam.
Evet.
Onlardan daha beterdir diyor. Çünkü o köle bile yeri gelir kendine hakim olur. Ama sen olamıyorsun. Hür bir insansın ama hiç öfkene hakim olamıyorsun. Şimdi hocam diyorlar ki hapishanedekilerin çoğu anlık öfkesinin kurbanı olan insanlardır. Bir tanesi diyor ki, bir taksi şoförü, yıllardır araba sürerim diyor. Genelde pek karışmaz ama bir gün diyor, trafikte biz korna bastı. İşte yol verdin vermedin. Adam aşağı indi. Ben de diyor indim, elimde bir levye vardı. Bir kafasına bir vurdum. Ondan sonra çocuğumu göremedim. Çocuğumun büyüdüğünü göremedim. Ailem dağıldı, perişan oldu. Aç kaldılar. 20 sene sonra diyor ben de çıktım dışarıya. Değer miydi? O anda öfkelenmeseydim de ya kusura kalma kardeş, haksızım. Ya affet, hata yapmışım deseydim ne olurdu diyor. Hocam her gün okuyorum haberlerde. Ya o kadar basit sebeplerden, yani ceviz kabını doldurmayacak sebeplerden insanlar insanların hayatına kıyıyor maalesef. Eşler birbirinin hayatına kıyıyor. Yani olacak şey mi bu ya?
Evet hocam, öfkenin bir özelliği var. Şimdi genellikle haberlerde izliyoruz ya, Amerika'da, özellikle Amerika kıtasında hortum oluşuyor. Hortum hocam, böyle hava kendi etrafında dönmeye başlıyor.
Ve ne bulursa içine alıp çekiyor.
Yutuyor. Mesela bir evi bile kaldırabiliyor yani. Bir evi bile kaldırabiliyor. Arabayı kaldırabiliyor.
İnsanı alıp atıyor başka yerlere.
Evet. Şimdi mesela bazı belgeselciler var hocam, çok uzman bu konuda, gidip yakından fotoğrafını çekiyor. Şimdi o hortumun ne zaman bir şeyi koparacağını tahmin ediyor, o büyüklüğünü. Onun kritik bir eşiği var. Şimdi öfkenin hocam başlangıç düzeyindeyken kontrol edilmesi mümkün mesela. Ama kritik eşiği geçtiği zaman öfkeyi kontrol edemiyor. Dolayısıyla insan öfkeleniyorken, mesela bizde bir deyim var hocam, sineye çekmek. Ben bunu çok düşürmüşümdür. Mesela şunu fark etmiştim çocukken. Sineye çekmek derken insanlar bakıyordum ki, böyle eskiler, dedelerimiz, ninelerimiz falan, aynı zamanda derin nefes alıyor.
Bu modern psikolojide yapılan bir tariftir değil mi?
Evet, derin bir nefes, diyafram nefesine karşılık geliyor. Çünkü hocam esnasında insanın hormonal dengesi değişiyor. Beyinde de norepinefrin denilen hormon salgılanınca hocam, artık gözü bir şey görmüyor yani. Sağlıklı düşünemiyor. Dolayısıyla o esnağı oraya gelmeden kontrolü yapması lazım yani.
Şunu diyor Hazreti Mevlana, şehvet kulu Allah'ın rahmeti, hususi bir lütuf ve nimeti olmadıkça kulluktan kurtulamaz. Öyle bir kuyuya düşmüştür ki bu kuyu onun kendi suçudur. Ona cebir değildir, cevir de değildir. Yani Allah kimseye zulmetmiyor. Sen diyor bu öfkeyi kendi kendine üzerine çekiyorsun. Yani öfkeden korunmak için aslında öncesinde bunun eğitimini almak lazım belki kıymetli hocam.
Evet, işte hani birinci kısmına değinmiştik ya hocam. İnsanın en büyük sınavı kendisidir diye yani.
Ya.
İnsanın öfkesi de kendi sınavı hocam. Sevinci de, üzüntüsü de. Başkalarının kalbini kırmamak önemli. Ama insan kendi kalbini de kırmamalı. Lüzumsuz yere.
Hocam bunu şöyle diyor Sadr Biraz Hazretleri. Tasavvufun ilk dersi diyor, incitmemek ve incinmemektir. İkisini beraber söylüyor.
Evet.
Yani incitmeyeceksin kimseyi. Bu kolay. Nazik olursun.
Şimdi erdemli insanlarda hocam incitmeme ilkesi uygulanıyor.
Evet.
İyi dediğimiz insanlarda, ahlakı önemseyen insanlarda. Ama hocam aynı insanlar inanılmaz derecede ince kalpli, çok inciniyorlar.
O büyük bir sıkıntı hocam. Demek ki bu kemalatı tamamlamamış insanlar oluyor. Çünkü gerçek mümin hocam, peygamberimiz bakıyoruz. O kadar incitmişler ki. Yani ona zulmetmişler, başına deve pisliği atmışlar, yoluna diken dökmüşler, çocuklarının efendim şeyine zarar vermişler. Buna rağmen Mekke'yi almış. Size bugün diyor Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği şeyi söyleyeceğim. Hiçbirinizde ayıplama yoktur. Hepiniz hürsünüz. İncinmemiş. Şunu diyorum, eğer biz peygamber efendimiz gibi olabilsek asla kimseye incinmeyiz. Eşlerine incinmemiş, çocuklarına incinmemiş, ümmetine incinmemiş. İncinseydi herhalde davayı bırakır kaçardı değil mi?
Evet.
Yeter artık ya, ben size ne yaptım? Ben size hakkı tavsiye ediyorum. Bana taş atıyorsunuz. Ben evet. Size imanı, güzelliği, güzel ahlakı, çocuklarınızı öldürmeyin, eşlerinize iyi davranın, faiz yemeyin, adam öldürmeyin diyorum. Siz benim başıma taş atıyorsunuz deseydi ne olurdu?
Evet. Yani insan sadece hocam tasavvuftaki bir ara düşünmüştüm. İncitmemek ve incinmemek üzerine şey yazsam. Bir küçük kitap yazsam diye yani. Şimdi tasavvufun ne kadar hayatın içinden bir şey olduğunun göstergesi yani.
Hocam bu incinmemekle alakalı diyor ki psikologlar, üzerine alınma diyorlar. Her atılan topu tutma. Birisi size bir kötü laf söyledi. Veya hocam ondan diyor pozitif ders çıkarmaya çalış. Ya Süleyman hocam çok pintisin. Kızmak yerine ya gerçekten ben de pintilik var mı? Harcanması gereken ya da acaba harcamıyor muyum? Keşke böyle yapmasam.
Ya da şey, kafa bulmak. He ne olacak yani.
Evet, sen de cömertlik yap da görelim mesela gibi.
Şimdi mesela bizim Karadeniz'de çok özür. Diyelim ki yani birini susturamıyor. Hakikaten de böyle çok uygunsuz konuşuyor. Bize şey derler, af kurdur. Hani köpek havlar ya hocam. Af kurdur der, tamam mı? Ona cevap yetiştirmeye çalışmaz. Bir mantığı yok yani çünkü.
Evet, ayette geçiyor hocam. Estağfirullah. Ve izâ hâtabehumül cahilûne gâlu selâma. Cahiller sarıştıklarında hadi kardeşim selamette kal, selamet bul. Ben seninle uğraşamam deyip cevap vermemek gibi.
Çünkü şey hocam, moral ve motivasyon insanın kolu ve kanadı gibidir yani. Şimdi insan kolu ve kanadını hocam kırdırmaması lazım. İncinmemek o bakımdan önemli. Ve bundan da en fazla muzdarip olan iyi ve erdemli olmayı önemseyen insanlar bundan çok fazla. Ve özellikle de hocam kadınlar ve anneler bu konuda çok büyük şey yaşıyor. Kendilerine zulmetmiş oluyorlar yani. Niye çok fazla inciniyorlar yani? İncinmemeyi öğrenmeleri lazım.
Evet hocam, tasavvuf esasında bunu, çünkü Allah ile gönül bağlantısı sağlam olursa kulların yaptığı ufak tefek şeyler size sıkıntı vermiyor. Ama Allah ile o ilişkiyi tam oturtamazsanız bu sefer bütün dikkatiniz kullarla oluyor. Kulların işte size selam vermemesi, arkasını dönmesi, her şey sizi incitmeye başlıyor herhalde. Hocam isterseniz bu hafta böyle burada bitirelim inşallah. Vaktimiz doldu. Önümüzdeki hafta yine devam ederiz. Kıymetli Ali Rıza hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.